Genç Vikingler.
Ayrım 4.
Üç koylarda toplantı. Bir hafta sonra o bölgenin tüm delikanlıları ile birkaç kız Şahin Kayası denen yerde toplandılar. Vikingler için Ting kutsal kararlar alınması, yasaların belirlenmesi konusunda en üst yetkili kuruldu. Dinsel niteliği de önemliydi. Bölgedeki çocuklar büyüklerini örnek alarak kendilerine özgü bir Ting oluşturmuşlardı. Konumuna yaraşan bir başkanları bile vardı. Bilge Kunut. Tam ortasında baş döndürücü yükseklikte bir kaya bulunan düzlükte toplandıklarında yaklaşık 100 kişiydiler. Tanrılar adına toplantıya başkanlık eden Bilge Kunut sözü aldı. Akıcı ve ağırbaşlı bir konuşmayla "Bugün burada mızrak çetesinin hazinesini yağmalamak, sığınaklarını yerle bir etmek ama en beteri kalleşlikle suçlanan kartal yuvasından 4 kardeşin yargılanması için toplanmış bulunuyoruz" dedi. Son suçlama üzerine kalabalıktan kınama dile getiren sesler yükseldi. Homurtular fırtınayı haber veren korkunç rüzgarları andırıyordu. Kartal yuvasının çocukları kaygıyla birbirlerine sokuldular. Sessizlik sağlanınca Bilge Kunut savcılık görevini kimin üstleneceğini öğrenmek istedi. Ayı pençesi Olaf yüzünde yabanlı bir sırıtışla ayağa kalktı. Zorlu Bayır çetesinin reisi çok acımasızdı. Pek sıradan sayılmayacak fiziksel gücünün yanında yetenekli bir konuşmacıydı da. Söylevi sona erdiğinde çevresindekiler sanıkların ağır bir biçimde cezalandırılması, bir daha kimsenin onlarla konuşmaması gerektiğine içtenlikle inanır olmuştu. Vikingler zamanında cezaevleri yoktu. Bir suçlunun alacağı en büyük ceza dışlanmaktı. Hüküm giyen kişi yaşadığı yöreden giderek ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılırdı. Kararı uygulamadığı durumda yasalar onu korumazdı. İsteyen hiçbir biçimde yargılanmaktan korkmadan onu öldürebilirdi. Suçlanan 4 kardeş şanslı sayılırdı. Hiçbirinin yaşı böyle ağır bir ceza alabilecek denli büyük değildi. Bilge Kunut savunmayı kimin üstleneceğini sordu. Soru bir süre yanıtsız kaldı. Sonra herkesi şaşırtan bir şey oldu. Bjørn ayağa kalktı. Muro, bilici Elfin'in öğütlerini anımsatmak istercesine kolunu çimdikliyordu. Bjørn, ayı pençesi Olaf'ın öfkeli bakışları altında önce sesini ayarlamak için öksürdü. "Sanıkların hafifletici nedenleri olduğunu düşünüyorum," dedi. "Sonuçta ayı pençesi Olaf'ın sanıkların çetesini almaya karşı çıktığını unutmamalıyız." Dışlanan, dağlarda yalnız kalan çocukların hınçla davranması anlaşılır bir durumdur. Elbette yaptıkları doğru değil. Çetem haksız yere zarar gördü. Bununla birlikte kurul, yağmalanan hazinenin son kuruşuna kadar geri verildiğini bilmelidir. Üstelik sanıklar, yüklü bir bağışta bile bulundular. Sonuç olarak, herhangi bir ceza vermeden önce sanıkların göz altında tutulmalarını öneriyorum. Kartal yuvasının çocukları yaz bitene değin mızrak çetesine katılsınlar. Toplumumuzun bir parçası olmaya değer olup olmadıklarına yaz sonunda karar verelim diye sürdürdü. Söylevini bitirdiğinde derin bir sessizlik çöktü. Bjørn kendi boşa ortaya attığını düşünmeye başlamıştı. Az sonra başlayan mırıldanmalar kısa sürede coşkulu, capcanlı bağırıp çağırmalara dönüştü. Sonuç zaferdi. Dipnot. En küçük ölçekli Tingleri bir yörede yerleşik evi olan ailelerin erkekleri oluştururdu. Daha sonra bölgesel Tinglere temsilciler seçilir. Bu temsilciler ayda bir ya da iki kez açık havada toplanıp bölgenin sorunlarını görüşürdü. Bu toplantılarda tanrılar onuruna törenler de düzenlenirdi. Şölen, kartal yuvasından 4 genç mızrak çetesine katıldı. Yerle bir ettikleri mağarayı onarma işini hoşnutlukla üstlenmişlerdi. Canla başla çalışıp mağarayı eskisinden daha güzel duruma getirdiler. Kısa sürede her konuda güvenilir, kusursuz yoldaşlara dönüştüler. Yaz sona erdi. 3 koyların Ting kurulu bir kez daha toplandı. Kartal yuvası gençleriyle ilgili dava kapatıldı. Ayı pençesi Olaf'ın ağzı şaşkınlıktan açık kalmıştı. Bjørn ve arkadaşları olayı kutlamak için bir şölen düzenlediler. Herkes çok eğlendi. Konukların zeka ve becerilerini yarıştırdığı oyunlar oynandı. Vikinglerin en sevdiği eğlence olan at yarışları düzenlendi. Gün batımında güneş bütün görkemiyle okyanusun üzerinde gözden yiterken Ingmar kızıl erikle ilgili söylenceleri anlattı. Bu mutlu görüntüdeki tek gölge zorlu bayır çetesi üyelerinin üsteleyerek çağrılmalarına karşın şölene katılmaya karşı çıkmalarıydı. O akşam karanlıkta yatağına uzanan Bjørn her şeyin tam anlamıyla kusursuz olamayışından üzüntü duyduğunu düşündü. Dipnot. Vikingler son derece iştahlı insanlardı. İçkiye de fazlasıyla düşkündüler. Evlerde kapalı kalınan soğuk kış günlerinde açık havaya çıkmak için fırsat bildikleri büyük şölenler düzenlemeyi çok severlerdi. En sevilen eğlenceler bulmacalar sormak, şiirler okumak ya da harp eşliğinde şarkılar söylemekti. Vikingler şenlikler sırasında fiziksel güçlerini gösterdikleri yarışmalar da düzenlerdi. Erkekler savaş ya da din konulu danslar yapardı. Güreşir ya da koşu yarışlarına katılırlardı. Son değiş. Güzel bir sabah. Bijon yine okyanusun karşısına oturmuş düşler kurarken kıyı boyunca ilerleyen tanıdık bir gölgenin ona doğru yaklaştığını gördü. Bu beklenmedik konuğun kim olduğunu hemen anlamıştı. Şaşkınlık ve kaygı ile birlikte aynı zamanda umutla dolu bir coşku kapladı içini. Nasıl davranacağını bilemeyen Bijon, geleni fark etmemiş gibi yapmaya karar verdi. Gözlerini ufuktan ayırmamaya çalışıyordu. Ayı pençesi Olaf yaklaştı. Tek söz etmeden yanına oturdu. O da bütün yelkenleri fora edilmiş gemileri hayran hayran izlemeye koyuldu. Zorlu Bayır Çetesi'nin reisi uzun süre sustuktan sonra Bijon'un daha önce duymadığı bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bir gün gelecek biz de atalarımız gibi dünyayı keşfe çıkacak mıyız dersin? Ne diyeceğini bilemeyen Bijon bir süre düşündükten sonra hiç kuşkun olmasın dedi. Olaf gülümseyerek sen nasıl bir geminin olacağını düşünüyorsun? Bijon anlatmaya başladı. Sonra Olaf kendi düşlerindeki gemiyi bütün ayrıntılarıyla tanımladı. Deniz ve gök arasında bildik bilinmedik ülkelerde yaşayacakları, olağanüstü serüvenlerle dolu gelecekleri gözlerin önünden akıp geçiyordu sanki. Yazardan birkaç söz. Thomas Mosty neden bu konuyu yazmak istedi? Size tuhaf gelebilir ama beni tarihe merak sarmaya yönelten şey geçmiş toplumların oyunları olmuştur. Onların oynadıkları oyunlar geçmişin insanlarını gözümün önünde canlandırmamı, düşlerimde de olsa onların dünyalarına girmeyi başarmamı sağladı. En çok ilgimi çeken ilk çağdan orta çağa tüm İskandinav uygarlıkları oldu. Genç Vikingler bu oyun tarih merakının birleşiminden doğdu. Ne yazık ki ders kitaplarının halkları anlamamıza, onları doğru değerlendirmemize yardımcı olacak önemli kimi başka ögeleri de gözden kaçırdığını düşünüyorum. Mitoloji, din ve boş inançlar. Vikinglerin tanrıları yolda karşılaşsalar şaşırmayacakları dostları gibiydi. Büyü vardı. Kılıçlarına kazıdıkları yazıların onları gerçekten yenilmez kılacağına inanıyorlardı. Bijon ve Muru hiçbir zaman yok olmamış bir dünyayı yeniden gözler önüme sermemi ve kısa bir süre için bile olsa düşüncelerinin paylaşılmasını sağlamamı olası kıldılar. Çizerden birkaç söz. Bruno Plourget neden bu öyküyü resimlemeyi seçti? İhtiyar adam ve deniz, karanlığın avcısı, Odysseus, kayıp geminin köpüğü, deniz ötesinde hüzünlü bir dostluk, menhirdeki hazine, batık kent, kaptan Vertdemer, denizin çocuğu ve şimdi de genç Vikingler. Resimlemekten büyük zevk aldığım ortak noktaları deniz olan kitaplar bunlar. Genç Vikingleri resimlememin nedeni belki de Morbihan Körfezi'nde ünlü denizciler çıkaran Betenes bölgesinde doğmuş çocukluğumu Bijon ve Olaf gibi ya da Düğmeler Savaşı'nda olduğu gibi karşıt çetelerin savaşları içinde geçirmiş olmamdır. Bu öyküyü Dünya Futbol Şampiyonası sırasında Fransa-Norveç maçı oynanırken resimledim. Norveçli oyuncuları, sakalları, bıyıkları ve uzun saçlarıyla o ünlü gemilerinde düşleyerek çok eğlendim.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.